Biliyorsunuz bir vaaz serimiz var. Benzersiz benzetmeler. Bunlar gerçekten benzersiz. Evet, harikalar. Çok güzeller. Yeni anlaşmada 4 müjde kitabında 51 tane benzetme var. İsa bunları anlatmış. Bu 51 tane o tekrarlar hariç. Yani bazı benzetmeler işte hem Matta, Luka ve Markos'ta olabilir. Bazıları bir ikisinde olabilir. Bazıları sadece bir yerde olabilir. Bu tekrarlardan arındırılmış olarak 51 adet farklı benzetme var. İsa öğretilerini genellikle benzetmeler kullanarak öğrencilerine ve halka aktardı. Bugün çalışacağımız hikayeye başlamadan önce benzetmeler hakkında biraz konuşalım. Çünkü bu harika hikayeleri okumak ve mesajını anlamak Tanrı sözünden aldığımız zevki daha çok arttıracak ve bizi kutsal kitap okumaya daha çok teşvik edecektir. Şimdi nedir bu benzetmeler ve İsa neden benzetmelerle öğretti? Şimdi benzetme terimi Grekçe parabole'den türemiş, yan yana koymak anlamına geliyormuş. Bu nedenle aynı şeyleri farklı şekilde söylemek demek olan alegoriye oldukça yakın. Hem benzetmeler hem de alegoriler dinleyenlerin ahlaksal ve dinsel gerçekleri kavramalarına yardımcı olmak amacını güden öğretiş biçimleri. Benzetme bir gerçeği sade bir dille iletmek ya da bir soruya yanıt vermek amacını güden kısa deyişlerden oluşur. Alegori ise içinde önemli dersler bulunduran ayrıntılı, incelikli öyküdür. Bu nedenle benzetmeler alegorik olsalar da gizli yani gnostik anlamları yoktur. Bunlar çünkü insanlara bildikleri şeyler, kavramlar üzerinden yeni bir şeyleri anlatmak için İsa tarafından kullanılır. Dolayısıyla öyle sadece belli kişilerin, seçilmiş kişilerin anlayabileceği şeyler değil, herkesin anlaması içindir. Peki neden İsa sürekli benzetmelerle öğretti? Bu soruyu aslında kendisi cevaplıyor. Matta 13, 10, 17. Tohum benzetmesini açık ya, anlattıktan sonra öğrencileri neden benzetmelerle konuşuyorsun diye ona sordular. O da onları uzak bir yere götürdükten sonra şöyle yanıtladı. Göklerin egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Evet, İsa burada öğrencilerine konuşuyor. Diyor ki, ne mutlu size ki sizin gözleriniz açıldı, kulaklarınız açıldı. Aslında bize konuşuyor. Çünkü biz de İsa'nın öğrencileriyiz. O zaman ne mutlu bize ki gözlerimiz ve kulaklarımız açık, yüreklerimiz anlamaya istekli. Şimdi benzetmeleri anlamak için küçük ipuçları vermek istiyorum. Bunları İsa anlatıyor Neye dikkat edeceğiz anlamak için? Çünkü eğer sadece böyle okuyup geçmektense onun üzerinde derin düşünmek için biraz ne olduğunu anlamaya çalışmamız lazım. Mesela ne kültürel ve tarihsel arka plan, yani sahne, yani nerede, hangi ortamda bunları söylüyor. O bölüm içindeki bağlamı ne? Yani ne üzerine, ne hangi tema üzerine bunu konuşuyor? Ve amacı ne? Yani kime, neden anlatıyor? Son olarak hikayede, anlattığı hikayedeki roller ne anlama geliyor? Yani kim, kimdir? Ben size şimdi bir hikaye anlatacağım. Sonra bakalım yaptığım alegoriyi anlayabilecek misiniz? Şimdi yeşil bir çayır düşünün, düzlük böyle. Orada aslanla kanarya karşı karşıya geldiler. Aslan kanaryayı yemek istedi. Fakat kanarya da çok çevik ve akıllıydı. Hemen onun elinden kurtuldu. Tam o sırada gökten bir siyah renkli bir kartal gözüktü. İndi, ikisinin de tüylerini bir güzel yoldu. Hikaye bitti. Şimdi ne yaptım? Bildiğiniz, alışık olduğunuz ama kültür olarak, mesela bu yani Türkiye'de yaşamayan biri ve futbolla ilgilenmeyen biri belki çok anlamaz ama bunlara aşina olan biri anladı. Ne anlattım? Aslında kanarya ve böyle işte aslan, kartal falan derken aslında üç büyüklerin birbiriyle olan mücadelesini anlattım. İşte İsa'nın hikayeleri de buna benziyor. Yani ortam ne? İşte yeşil bir çayırlık, orası top sahası. Bunlar da diğerleri de takımlar ve bu çok eski ve bitmeyen rekabet. Anlattığımız şey buydu. Bunu şimdi daha yeni yazdım. Şimdi üç tane benzetme anlatacağım. Matta 21 ve 22. bölümlerde bu benzetmeler. Ama ondan önce sahneyi bir hazırlayalım. Burada İsa işte çarmıha gerilmeden önceki son Fısıh bayramından önce Yeruşalim'e geri dönüyor biliyorsunuz. Tapınağa giriyor. Satıcıları falan oradaki bu şeyleri kovuyor oradan. Daha sonra da orada öğretmeye başlıyor. Ve başkahinler ve halkın ileri gelenleri geliyorlar. Diyorlar ki bunları hangi yetkiyle yapıyorsun sen diyorlar. Bu yetkiyi sana kim verdi? İsa da onlara soruyla cevap ve bir karşılık veriyor. Diyor ki eğer bu soruya yanıt verirseniz ben de size söyleyeceğim yetkiyi kimden aldığımı diyor. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden? Tanrı'dan mı, insanlardan mı diye soruyor. Şimdi bu şeyler, ileri gelenler ve işte başkahinler, ferisiler falan diyorlar ki, düşünüyorlar şimdi, ya Tanrı'dan dersek, peki o zaman ona niye inanmadınız diye soracak. Yok insanlardan dersek, halktan çekiniyorlar. Çünkü Yahya'yı seviyorlar ve onu peygamber olarak düşünüyorlar ve öyle sayıyorlar. İsa'ya bu yüzden kaçamak bir cevapla bilmiyoruz diyorlar. O zaman İsa da diyor ki madem öyle ben de size yetkiyi nereden aldığımı söylemiyorum diyor. Şimdi böyle bir ortamda yani karşısında konuştuğu kişiler demin saydık ya şeyleri işte. Karşısında ferisiler, işte başkahinler, kentin ileri gelenleri yani Yahudiler bunlara karşı konuşuyor. Söylemeyeceğim diyor ama size başka bir şey anlatayım diyor. Şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip oğlum git bugün bağda çalış dedi. Bunun adı iki oğul benzetmesi. Luka 20 şey Matta 21. bölümde. Oğul gitmem dedi ama sonra pişman oldu, gitti. Bağa çalıştı orada. İkinci oğluna da gidip ona da aynı şeyi söyledi. O da olur efendim dedi ama gitmedi. İsa Ferisilere sordu. Dedi ki, ikisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Hemen cevap verdiler. Tabii ki birincisi dediler. İsa da onlara, size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar, dedi. Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi ama siz ona inanmadınız. Oysa onlar inandılar. Birinci benzetmemiz buydu. Sonra tekrar döneceğiz ona. İkinci benzetme, bağ kiracıları benzetmesi. Bir benzetme daha dinleyin dedi. İsa yine başladı benzetmelerle konuşmaya. Toprak sahibi bir adam bir bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukurunu kazdı. Bekçi kulesi yaptı. Her şeyini hazırladı güzelce. Ondan sonra bu bağı bağcılara kiralayıp bir yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşen payı almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladılar. Birini dövdüler, birini öldürdüler, ötekini de taşladılar. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyleri yaptılar. Sonunda bağ sahibi, oğlumu sayarlar herhalde diye onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce, mirasçı budur, bunu öldürelim, miras bize kalsın, onun mirasına biz konalım dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Yine soruyor İsa, bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı veriyorlar, Ferisiler ve o konuştuğu kişiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş tacı oldu, baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika iş, harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. İkinci hikayemiz de buydu. Üçüncü hikayemiz Matta 22. bölümde düğün şöleni benzetmesi. Bunlar aslında hepsi dikkat ederseniz aşağı yukarı aynı mesajı bize veriyorlar. İsa diyor ki, göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral, şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken bu sefer onlara dedi ki, hayvanlarım kesildi, her şey hazır, sığırlarım besili. Buyurun şölene dedi. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp dövdüler ve veya öldürdüler. Sonra kral bunu görünce onların ordularını gönderip o kişilerin kentlerini yıktı. Şöyle söyledi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. iyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Şimdi bu üç hikayede ortak bir mesaj var. Şu sorunun cevabını içeriyor. Tanrı'nın egemenliğine kimler girecek? Tanrı'nın egemenliği kimin olacak? Kimler orada yer alacak? Bu sorunun cevabını soruyor. İlk benzetmemiz iki oğul benzetmesiydi. Buna dönersek, oradan o bir baba, bu arada o şeyimize göre, hani ipuçlarımıza göre bakalım kim kimdir? Bu benzetmelerde genel olarak baba, kral, toprak sahibi, bağ sahibi genellikle Tanrı'yı simgeler. Oğullar, çoğul, yani birkaç tane oğul varsa birden fazla, onlar da halkı simgeler. Tek oğul varsa büyük ihtimalle İsa'yı simgeler. Bu bazen farklı olsa da hani o artık hikayenin akışından bunu anlarsınız. O zaman şimdi iki oğul benzetmesine tekrar bakarsak, birisi dedi ki, gitmem dedi ama gitti ve yaptı. İkincisi giderim dedi ama kaçtı, gitmedi. Yani biri sözde babasının isteğini yaptı, biri özde babasının isteğini yaptı. Yani buradaki anahtar kelime içtenlik. Yani aslında Ferisilerin problemi buydu. İsa o yüzden onlara sürekli eleştirdi ve onlara kızdı. Çünkü esasında Ferisiler çok zor bir işi yapıyorlardı. Yasanın gereklerini yerine getiriyorlardı. 600 küsur tane buyruğu yerine, çok zor. Çok büyük disiplin gerekiyor. Hayatlarını bunlara adamışlar artık. Fakat problem şu ki şeklen yapıyorlar. Yürekle yok. Yürekle yapmıyorlar. Dışsallık var. İçten değil. Tamam mı? Mesele buydu. Yani burada diyor ki İsa onlara, size şunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler sizden önce Tanrı'nın egemenliğine girecekler. Çünkü onlar Yahya'ya inandı. Yahya'nın söylediklerine inandı. Sizse onu reddettiniz. Şimdi birincisi bu. Yani Tanrı'nın egemenliğine kimler girecek? İçten Rabbi sevenler. Şeklen onların yerine, onun buyruklarını yerine getirmek çok önemli değil. Kiliseye gelebilirsiniz. Burada tapınabilirsiniz. Veyahut hizmetlerde bulunabilirsiniz. Bütün mesele şu. Bunu isteyerek, severek ve içten yapmanızı istiyor Tanrı. Tanrı'yı esas hoşnut eden şey yaptığınız o işler değil, o eylemler değil. Onlarla çok ilgilenmiyor. Esas yüreğinizle ilgileniyor. Yüreğiniz istek ve içten bir sevinçle bunu yapıp yapmadığınızla ilgileniyor. Demek ki kim olduğunuzun önemi yok. Nereden geldiğinizin önemi yok. Hangi etnik kökenden olduğunuzun hiçbir önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Kimliğinizin önemi yok. Tanrı'yı seviyor musunuz? İçten bir şekilde ona, buyruklarına uyuyor musunuz? Bu şartı yerine getirenler Rabbin egemenliğinde yerlerini bulacaklar. Bağ kiracılarına geçersek, oradaki rolleri bir dağıtalım, kastını yapalım. Şimdi orada toprak sahibi, bağı diken adam, Tanrı. Bağ kiracıları kim oluyor o zaman? Kiralayanlar, kötü kiracılar. O Ferisiler. Rabbin buyruklarına içten olarak uymayanlar. Tabii ki bağ da Rabbin egemenliğini, Tanrı'nın egemenliğini simgeliyor. (Gülüyor) Buna göre baktığımız, yani orada oğlunu gönderdi en son. Ha, köleler var. Köleler eski anlaşma zamanında onları uyarması için gönderilen peygamberler, bir sürü peygamberler. Ha, gerçekten onları dinlemediler. Bazısını dövdüler, bazısını öldürdüler. Bunları söylüyor İsa. Ve en son oğul İsa geliyor ve onu da burada bu hikaye anlatıldığı zaman henüz değildi ama bir gün sonra onu da çağırmaya geleceklerdi. Yani buradaki şey, bu da aslında kimler Tanrı'nın egemenliğine girecek sorusunun cevabını veren bir şey. İsa'yı inkar edenler değil, ona iman edenler. Ayrıca bir mesaj daha var. Bu hikayede Tanrı'nın halkı olma ayrıcalığı artık İsa ile beraber bütün uluslara açılmış oluyor. Üçüncü benzetmeye geçersek, düğün şöleni. Kral oğlu için bir düğün yapacak. Herkesi çağırıyor ve haber yolluyor, düğüne davet ediyor ama gelen yok, gelmiyorlar. Ondan sonra o da kimi bulursanız gelin diyor. Yani yine diğerlerindeki gibi kim olduğunuzun, ne olduğunuzun önemi yok. Çağrıya cevap vereceksiniz. Çağrıya cevap verenler Tanrı'nın egemenliğine girecek. Çağrı, burada bir de çok güçlü bir ayet var. 14. ayet. 22-14. Orada diyor ki, çağrılan çok ama seçilen azdır. Yani çağrı bütün insanlar içindir. Ama bu çağrıya cevap verenler, Rab'be gelenler Tanrı'nın egemenliğine girecek. Yani aslında üç hikayemizde bize diyor ki, İsa'yı kabul edenler ama sözde değil, özde, ağızda değil, yürekle kabul edenler Rabbin egemenliğine girecektir. Amin.